Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini 19. yüzyıldan itibaren modernleşme ve demokratikleşme istikametindeki kısımlarıyla ele alıyoruz. Ve bu çerçeve içerisinde 1. Meclise milli mücadeleyi yürüten tarihimizde çok kıymetli hatıraları ve bugün de meclisimizin gazi sıfatını, ruhunu taşıyan 1. Meclis dönemine geldik. Bu dönemi anlayabilmek için de doğrudan meclis ve meclisle ilgili gelişmelere girmeden meclisi hazırlayan, o dönemin hissiyatını, gelişmeleri ele alarak meclisin nasıl bir ruhu temsil ettiğini, neye karşı mücadele ettiğini, nasıl bir kimlik ortaya koyduğunu, nasıl bir anlam ifade ettiğini anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz programda ifade ettiğimiz gibi Osmanlı-Türk modernleşme hareketi çok ciddi bir birikim oluşturdu. Ancak bu birikime rağmen 20. yüzyılın başında Balkan savaşlarıyla daha öncesinde işte Trablus'ta bir mağlubiyet var. Balkan mağlubiyeti var ki Balkan mağlubiyeti Osmanlı'nın temel kanatlarından birisini oluşturan İstanbul'dan önce fethedilmiş, Müslümanlaşmış, Türkleşmiş yani anavatan olarak görülen Balkanların büyük kısmının kaybedilmesi anlamına geliyor. Bu kaybetmenin aynı zamanda orada çok büyük katliamlar ve sürgünlerle elde kalan vatan parçasına göç eden ahalinin hissiyatını, bu ahalini gören Anadolu'nun devleti yönetenlerin hissiyatını da dikkate almak lazım. Bu aslında 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla beraber ağır bir mağlubiyet hissini beraberinde getiriyor. Yani bu mağlubiyet hissi bir defa hani ordunun yenildiği, devletin yenildiği, bazı aydınlar bu yenilgiyi işte bir medeniyet yenilgisi mesela Ahmet Ağaoğlu gibi noktalarına taşıyacaklar. Bu da daha sonraki dönemin tartışma konularından biri olacak. Tabii bunun Anadolu'da yaşayan nüfusa hani bu bahsettiğimiz çerçevenin ötesinde somut olarak etkileri var. Bu Balkanlardan gelmiş olanlar 1. Dünya Savaşı ile beraber çok ciddi bir yine kayıp yaşanıyor, göçler yaşanıyor. Osmanlı toprakları içerisinde bu çatışmalar sebebiyle bilhassa doğuda olağanüstü göçler söz konusu oluyor. Birçok yerleşim yeri tahrip ediliyor. Bu iktisadi altyapı tahrip ediliyor. Nitelikli iş gücü tahrip ediliyor. Bu arada yerleşmiş, oluşmuş piyasa ilişkileri sarsılıyor. Şimdi biz mesela bunları anlatıyoruz ama mesela geçtiğimiz programda Erzurum ve Van'ın nasıl yakılıp yıkıldığını anlattık. O yakılıp yıkılan sadece binalar değil. Aynı zamanda orada oluşmuş bir piyasa ilişkisi var. Yani orada oluşmuş bir meslekler ilişkisi var. Bütün bunlar ortadan kaldırılıyor. Yani dükkanı, işletmesi olanların alacakları, vereceklerinin tahrip edildiği, hani muhasebe sistemlerinin ortadan kaldırıldığı, mallarının, mülklerinin ortadan kaldırıldığı, nitelikli personelin ya savaşmaya gittiği ya da öldürüldüğü bir dönem yaşıyoruz. Tabii aynı zamanda Osmanlı'daki farklı etnik, dini grupların birbirine düşman edildiği bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu tahribatın yarattığı endişe, kaygı muazzam ve Müslüman ahali Balkanlarda olup bitenlere bakarak aynı şeylerin Anadolu'da kendilerinin başlarına geleceğini, yani ata yurtlarının, ana yurtlarının ellerinden alınacağını, mallarının, mülklerinin elden alınacağını, canlarının güvence altında olmadığını ve o toprakları terk ederek içerilere kaçacakları bir senaryonun hazırlandığını hissediyorlar, görüyorlar ve buna karşı bir mücadele azmi içerisindeler. Bazı okuryazarlar, bazı bürokratlar ise bu olup biten karşısında mücadele azmini yitirmiş. Galip devletlerle anlaşarak onları ikna edebildiğimiz kadar onların anlayışına sığınarak, onların mandasına sığınarak, bizi korumalarına sığınarak bir kendimize çeki düzen vereceğimiz bir zaman kazanabileceğimizi, bu işgalden, sürülmelerden kurtulabileceğimizi düşünenler, böyle bir görüş sahipleri ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bu zor bir dönem. O bakımdan bu zor dönemin içerisinde o milletin mücadele azmini, sahaya çıkmış azmi birleştirip buradan bir milli mücadele ortaya çıkarmak, buradan farklılıkları olan bir meclisi toplayıp onu bu mücadeleyi yönetecek, sonuna kadar yönetecek bir şekilde bir arada tutmak muazzam bir başarı. Yani bu dönemin Anadolu'su, onun öncesindeki tarih, yaşanan işgaller, çetelerin meydana getirdiği tahribat, ortadan kaldırılmış şehirler, muacir hale düşmüş ahali, ben mesela hani müsaadenizle kendi ailemden, aile tarihimden anlatmak isterim. Yusuf Elinde 1915'ten itibaren Doğu Anadolu'nun, Doğu Karadeniz'in birçok yerinde olduğu gibi Rus ordusu ve Ermeni çetelerinin işgali karşısında direnen gönüllü birlikler ve ordumuzun subayların yönettiği gönüllü birlikler, bir de tabii ordumuzun birlikleri var. Bunlar direniyorlar ama sivil nüfus bu işgal tehdidi ve Ermeni çetelerinin mezalimi karşısında içeriye doğru göç ediyor. Ve sadece Yusufeli değil, o ahalinin bütünü. Yani Artvin'in, bugünkü Kars'ın, efendim Erzurum'un, geriye doğru çekilin işte böyle Bayburt, Erzincan, bu ahali geriye doğru çekiliyor. Yani geriye doğru çekiliyor derken mesela devletin gösterdiği imkanlar dahilinde bizim mesela ailemiz Eskişehir'e kadar gitmiş. Dile kolay, şimdi Artvin'den Eskişehir'e kadar bugünkü vesayet araçlarını düşünmeyin lütfen. Karda kışta kıyamette at, at arabası, buna benzer işte hani eşek vesaire gibi araçların hepsi orduya lazım olduğu için orduya bırakılıyor. İnsanlar yaya bir şekilde içeriye doğru çekiliyorlar. İnsanlar dediğimiz kimler? Yani 90 yaşındaki ihtiyarlar, 4-5 yaşındaki çocuklar, işte annesinin sütünü emen çocuklar, yaralı, ayağı kırılmış insanlar. Bütün bu heyetin aynı zamanda o zaman çekilmeye başladığı tarih, işte Mart mesela, Mart biliyorsunuz soğuk bir mevsim. O mevsimin, o ayların dağda, karda, kışta, kıyamette yürüyen, yaya olarak yürüyen insanlardan bahsediyoruz. Yanlarına ne alabilirler? O akşam nasıl soğuktan korunabilirler? Yağmurdan, kardan, çamurdan korunabilirler? Ne yiyebilirler? Bu bir günde değil. Yani günlerce süren bu yürüyüşün neticesinde hasta olanların akıbeti ne olur? İşte ayağında kırık olanların, sakat olanların akıbeti ne olur? Yaşlıların akıbeti ne olur? Çok küçük bebeklerin akıbeti ne olur? Bunları hepimiz şimdi bulunduğumuz sıcak ortamlarda düşündüğümüzde ne kadar vahim bir durumla karşı karşıya kaldığımızı, milli mücadelenin de bu manada büyüklüğü, fedakarlıkla ortaya konulan büyüklüğü bir kere daha karşımıza çıkıyor. O yüzden bu tablonun çok iyi anlaşılması lazım. Tabiatıyla bunun içerisinde ifade ettiğim gibi birbirinden çok farklı görüşler meclisin dışında da var. Ve bu manada bu altüst oluş dönemini bizim iyi anlamamız ve tabiatıyla bunu milletimizin müşterek milli kimliğini güçlendirecek, milli birlik beraberliği güçlendirecek, milli kimliğimizi güçlendirecek bir çerçeveden tarihte bir yere yerleştirmemiz lazım. Bugün hani ülkenin, vatanın bütünlüğünden bahsediyoruz. Bu manada tarihimiz de bir bütün ve bu tarihimizi de o dönemlerin zaman zaman içinde yaşadığımız dönemlerde de bir takım polemikler, farklılıklar, tartışmalar dolayısıyla çok farklı yerlere gidebiliyoruz ama tarihe bu belli bir mesafeden baktığımızda bu bütünlüğü, beraberliği değerlendirmek durumundayız. Evet. Şimdi bu bahsettiğimiz dönem bir yandan bu mücadele yürürken diğer yandan da Osmanlı Devleti'nin başkenti de işgal ediliyor. Başkentin işgaliyle beraber Osmanlı Meclisi Misak-ı Milli'yi ilan etmiş ve milletin azmini Osmanlı başkentine taşıyan ve bu işgallere karşı da bir milletin yine iradesini taşıyan bu Misak-ı Milli'yi ortaya koyan meclis bu işgalle beraber malum dağıtılıyor. Bu işgal altında milli mücadeleye destek vermek isteyen, destek veren Osmanlı Devleti'nin memurları, subayları, okuryazarları, vatandaşları, bir takım kurumları var. Onlar da bir zorlukla karşılaşıyorlar. Ama bu zorluğa rağmen bir yandan da tabiatıyla bu ortaya çıkan milli mücadeleye destek vermeye çalışan, yani işgale teslim olmamış bir İstanbul'da var. İşgale teslim olmamışların taşıdığı bir İstanbul'da var. Bu işgal dönemini de Tanpınar'ın romanında çok güzel anlatılır. Bunları, işgal dönemini de çok iyi anlamak, değerlendirmek lazım. Bu dönemin İstanbul'unu, mütarekesini, bu mütareke içerisindeki mücadeleyi, Yahya Kemal'in işte Eğil Dağlar isimli kitabında bu milli mücadeleyi destekleyen İstanbul'un ifadesini buluruz. Azmini, iradesini buluruz. Diğer yandan Batı Anadolu'da İzmir işgaliyle başlayan bir direniş var. Bu direnişin kongre ayağı var, efendim Kuvayi Milliye ayağı var. Bunlar yürüyor, devam ediyor ve bunlar da fevkalade kıymetli bir zamanı hem milli mücadeleyi hazırlayan hem de Büyük Millet Meclisi'nin toparlanmasını sağlayan zemine kazandırıyorlar. Bu da çok kıymetli bir zaman. Anadolu'nun derinliklerinde bu mücadelenin mayalanmasıyla beraber merkezileştiği, bu artık devletin başkentinin işgal edilmesiyle adeta birbirine devletin, ülkenin birbiriyle irtibatı koparılmak istenen, adeta kompartımanlara ayrılmak istenen yapısı kendi ilişki ağıyla zaman içerisinde de Erzurum, Sivas ve 1. Meclis'le beraber yeni bir merkezi karaktere kavuşuyor. Bu fevkalade önemli çünkü bu merkezi karaktere kazanmasıyla beraber birbirinden farklı alanlarda yürütülen mücadeleye diğer alanlardan, merkezden, farklı yerlerden destek ulaştırmak ve oradaki mücadele başarıya ulaştıktan sonra onun siyasi desteğini almak, uluslararası alana taşımak, diğer yandan oradaki askeri, sivil, iktisadi gücü mücadelenin son nihai noktasının oluşacağı batıya doğru aktarmak imkanı oluşuyor. O yüzden Karadeniz'de, güneyde, efendim doğudaki milli mücadelenin başarıya ulaşması, bütün hazırlıkların, gücün batıya doğru yoğunlaştırılmasına imkan veriyor. Bütün bu süreci de 1. Meclis yönetiyor. Bağımsız bir şekilde, birbirinden bağımsız bir şekilde bu süreç başlamış olsa bile artık hepsi aynı nehre, aynı mecraya akmaya başlıyor. Bu mecrada 1. Meclis. Bunların neticesinde ortaya yok ettiklerini zannettikleri bir milli güç ortaya çıkıyor. Yani işgal kuvvetlerinin Balkan ve 1. Dünya Savaşı'yla yok ettiklerini, ezdiklerini ve artık kendi çizdikleri kadere razı olacaklarını düşündükleri Türkiye'nin işte Sevr Anlaşması'yla zirvesini bulan bu cüretkar, kaba tavrın arkasında bu düşünce var. Yani artık direnemezler. Bizim çizeceğimiz kadere razı olmak dışında bir seçenekleri yok. O yüzden de bu anlaşmanın, Mondros Anlaşması'nın akabinde büyük bir nobranlıkla, kabalıkla Osmanlı Türkiye'si işgal edilirken milli kimliğe rahatsızlık verecek. Onu adeta ezerek bir kere daha itaat etmeye sevk edecek bir senaryoyu harekete geçirmeye çalışıyorlar. Yani bu işgallerin ve işgallerle beraber işte Bursa'da mesela Orhan Gazi ve Osman Gazi'nin türbelerine yapılan hakaretin, İstanbul'u Türklerin elinden alıp yeniden fethediyorlarmış gibi oralara girenlerin, Kudüs'te benzeri bir hava verenlerin arkasındaki mantık hep bu. hani Selahattin Eyyubi'nin, Fatih Sultan Mehmet'in, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin böyle adeta aşağılandığı, onların şahsında da Türk milletinin aşağılandığı bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü şuna inanıyorlar. Evet, Türkler artık her şeyiyle yenildi ve bu yenilginin sonucunda da bizim istediğimiz her türlü formüle razı olacak bir kıvama geldiler. Bu Anadolu'daki, şuradaki, buradaki direnişler de onlar açısından hani yanıp sönecek saman ateşi gibi şeyler. Bizler bu işgaldeki bu nobran kaba tavır ve güçle oradaki azmi iradeyi de kırarız havası içerisindeler işgal güçleri. Bu işgal güçleri tabiatıyla özellikle kendi savaş sonrasında kendilerinin yaşadığı büyük tahribat dolayısıyla olağanüstü büyük güçlerle İstanbul'a, Osmanlı Türkiye'sine gelemiyorlar ama Yunanistan'ı desteklemek suretiyle, Yunan güçleri marifetiyle bu projelerini hayata geçireceklerini düşünüyorlar. Diğer yandan da Anadolu'daki Rum ve Ermeni çeteleriyle burada kendi arzu ettikleri bir takım küçük askeri birliklerin desteğiyle kendi arzu ettikleri sonuçlar alabileceklerini düşünüyorlar. Ve Türklerin direnişlerini, Müslüman ahalinin direnişini pek de ciddiye almıyorlar. Ama yanıldıklarını önümüzdeki programlarda işlemeye devam edeceğiz. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz efendim.
Dünden Yarına Türkiye.